Merhaba, bugün 19 Haziran, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler Suudi Arabistan'ın bir Şii din adamını idam etmesiyle 2016'da son bulmuştu. Diplomatik ilişkileri ondan önce vardı ama iki devlet arasındaki rekabet zaten onlarca yıldır bölgenin yönünü belirleyen etkenlerden biri olarak gayet canlıydı. Şimdi İran ve Suudi Arabistan yeniden diplomatik ilişki kuruyor. Suudi rejimi Tahran'daki büyükelçiliği Kurban Bayramı ardından açacak Suudi Arabistan basınına göre. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Öncelikle iki devletin rekabetinin kökenini, bu rekabetin sonuçlarını nerelerde gördüğümüzü hatırlatır mısınız?
Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında iki ülke Orta Doğu'nun özellikle Basra Körfezi'nden önemli iki ülkesi. İki dev enerji üreticisi. Nüfusları da nispeten fazla. İran 85 milyon, Arabistan'da son yıllarda ciddi bir nüfus artışı var. Yaklaşık 40 milyona ulaştı. Dolayısıyla hemen her konuda öne çıkan iki ülke. Arabistan biliyorsunuz yine aynı şekilde İslam'ın kutsal mekanlarına ev sahipliği yapıyor. Hadimul Haramein sıfatını taşıyor Arabistan lideri. İran'ın da 1979'dan beri bir Şii dünyasının liderliği iddiası var. Dolayısıyla iki iddialı, iki büyük, iki tarihsel derinliği de olan ülke. Ve yine 1979 İran'daki İslam devriminden beri ideolojik olarak farklı kamplarda yer alıyorlar. İran'daki işte Batı karşıtı bir devrim olmuşken, bunun bölgesel yansımaları da İsrail-Arabistan karşıtı üzerine oturmuşken, Arabistan'da Batı'yla daha iyi ilişkiler, muhafazakar diyebileceğimiz bir yönetim vardı. Bu ihtilaflar ilk günden beri gördük. Kabe'nin baskını görmüştük İran'daki devrimden hemen sonra. Hemen hemen eş zamanda Arabistan için çok alarm verici bir gelişmeydi. İran-Irak Savaşı'nda biz Suudi Arabistan'ın Irak'ı ciddi ölçüde desteklediğini görmüştük. Irak, Sünni Arap Devletleri'nin adına da savaşmıştı. Maddi destek almıştı, silah desteği vesaire. Ancak Irak'ın kuvveti işgalinden sonra bölgesel dengeler değişince, Irak daha öncelikli bir tehdit haline gelince Körfez ülkeleri için, Arabistan için de o şekilde, İran ve Arabistan arasında bir yakınlaşma başlamıştı. Bir ölçüde de devam etmişti. Ta ki 11 Eylül ve sonrasında bir takım gelişmeler yaşanana kadar İran'ın Irak üzerindeki etkinliği artıp Irak'ın gittikçe Arap kimliğini bir ölçüde kaybedene kadar devam etti. Arabistan bundan çok büyük rahatsızlık duydu. Ve asıl olarak da Arap Baharı ile beraber bir takım çatışma alanlarının ortaya çıkmasıyla beraber İran ve Suudi Arabistan tamamen karşı saflarda yer aldılar. Bu Suriye'de böyle oldu. Irak'ta zaten böyleydi az önce bahsettiğim gibi. Ancak bunlardan belki de daha da önemlisi özellikle Arabistan için Yemen'deki durumdu. Yemen, Arabistan için doğrudan bir milli güvenlik meselesi. Orada Husilerin iktidarı ele geçirilmesine çok sert tepki verdi. Hatta askeri bir operasyona da başlattı. O andan itibaren iki ilişkiler ciddi bir kriz içine girdi. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bir dönüm noktası diyeceksek 2016 başında işte Şeyh Nimrat'lı bir din adamının, aktivistin öldürülmesi, idam edilmesiyle Suudi Arabistan'da ilişkiler koptu. Olayın hemen ardından Tahran ve Meşret'teki Suudi Arabistan temsilcilikleri saldırıya uğradı. Bunun üzerine de Suudi Arabistan ilişkileri kopardı. Ancak aradan geçen yıllarda yaklaşık işte 7 yıl olmuş. Ne Arabistan istediği sonuca ulaştı askeri operasyonla Yemen'e yaptığı ne de İran bölgesel çatışmalarda ciddi bir kazanım elde edebildi, sürdürülebilir ve kalıcı bir kazanım elde edebildi. Dolayısıyla iki ülkede yine sizin de bildiğiniz gibi Çin'in de arabuluculuğuyla öncelikle Irak üzerinden yürütülen 6-7 dönem görüşmelerden, müzakerelerden sonra bir normalleşme üzerinde anlaştılar. Ancak bu normalleşme, hemen belirtmemiz gerekir ki, çok ihtiyatlı, çok kontrollü bir iyileşme ve normalleşme. Hızlı bir adım atılması beklenmemeli. Zira iki ülke açısından da çatışmayı doğuran sebepler henüz olduğu yerde duruyor. Yemen konusunda ciddi bir siyasi uzlaşı konusunda ciddi bir adım var. Ne Irak'ta böyle bir durum var, ne de iki ülkenin yine ittifaklı olduğu Lübnan ve Suriye üzerinde. Dolayısıyla burada iki ülkenin farklı motivasyonları var. Geçici diyelim, böyle kırılgan bir normalleşme. Arabistan tarafını söyleyecek olursak öncelikle, malumunuz özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra enerji fiyatları çok arttı. Ve büyük enerji üretici ülkelerin birçoğu Amerika ve Batı tarafından yaptırım aldı. Bunu Rusya'nın da eklenmesiyle, İran gibi, Venezuela gibi enerji fiyatlarının artması Arabistan'ı çok önemli bir pozisyona getirdi. Hatırlayacaksınız, Biden seçilmeden önceki Arabistan karşıtı bütün açıklamalarına rağmen Arabistan'a giderek Muhammed bin Salman'la görüşmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Arabistan'ın bir normalleşmeye, bir istikrara ihtiyacı var. Zira müthiş bir şekilde, dediğim gibi, şu andaki uluslararası konjonktür Arabistan'ın işine yarıyor. Durum böyleyken sürekli Yemen'den bir şekilde füzelerin fırlatılması, drone saldırısının yapılması, Aramco'ya, diğer havaalanlarına, lojistik üslerine, Arabistan'a oldukça zarar veriyordu. Arabistan bunları engellemiş oluyor böyle bir normalleşmeyle. Diğer taraftan Çin faktörü de önemli. Çin'e de bir kredi açmış oluyor Arabistan. Bak, ben senin ne diyelim, arabuluculuğunda İran'la anlaşıyorum. Ama İran'a da sen dizginde bölgesel hırslarını makul bir seviyeye çeksin, İran demiş oluyor. Çünkü biliyorsunuz, Amerika geçmişte kapsamlı ortak eylem planı, nükleer anlaşması bölgede çok büyük bir tepki çekmişti. Hatta Trump geldikten sonra büyük umutlar beslemişti Körfez ülkelere, Trump İran'ı engelleyecek diye. Ancak bu da olmamıştı. Dolayısıyla Arabistan böyle bir ikili, hem küresel hem bölgesel dengeleri gözeterek böyle bir adım atmış durumda.
Bahsettiğiniz gibi Çin'le epeydir yakın ilişkileri olan İran'dan biraz konuşmak istiyorum. İran üzerinde kendi süreç içinde ideolojik sebeplerle veya başka sebeplerle yaşadığı baskılar var. Nükleer müzakereler bir yanda. Ama kendi toplumuyla da sorun yaşayan bir rejim varken bu süreç rejimi rahatlatır mı? İran'a nefes aldırır mı? Uluslararası alanda İran rejimi nasıl bir statüye geçer sizce?
Aslında sizin de belirttiğiniz gibi, İran içeride ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olan bir ülke. Hem ekonomik olarak, hem toplumsal olarak, siyasi olarak birçok sorunla yüzleşiyor. En sonuncusu olarak toplumsal gösterileri görmüştük biz. Mersa'nın öldürülmesinden sonra yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Şu an için kontrol altına alınmış gibi görünüyor. İran'ın böyle bir beklentisi var tabii. Yani bu fırsatı kullanarak bölgesel normalleşmeyle birlikte hem Arabistan'la olan ilişkileri düzeltmek, hem Arabistan'dan mümkün olursa bir yatırım çekmek ülkeye. Arabistan'ın çünkü biliyorsunuz ciddi mali kaynakları var, İran'ın sahip olmadığı. Dolayısıyla böyle beklentiler var. Ancak şunu gözden uzak tutmamak lazım tabii. İran'ın temel problemi Amerika Birleşik Devletleri ile, ve orada da temel problemini birkaç sorun alanından bahsedilebilir. Ama en temel problem nükleer faaliyetleri İran'ın. Henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Bunun üzerine, bu henüz çözülmemişken, Rusya-Ukrayna savaşının çıkması ve İran'ın da burada Rusya'ya silah satacak kadar, kamikaze dronlar satacak kadar Rusya'nın tarafında yer alması, Amerika ve Avrupa tarafından çok sert tepkiyle karşılandı. Özellikle İran'ın geleneksel olarak daha iyi ticari ilişkiler içinde bulunduğu Avrupa ülkeleri sürekli olarak İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya başladılar ve sürekli bu konuyu gündeme getirmeye başladılar. İran da buna karşılık İbrahim Reis'i hükümetiyle birlikte Doğu'ya bakış adına verdiği politikalara yöneldi. Neydi o basitçe? Çin, Rusya, Hindistan gibi Batı dışı dünya ile ilişkileri geliştirmek, Afrika gibi, Latin Amerika gibi. İran bu şekilde bu politikaları izleyerek içinde bulunduğu ekonomik krizi, siyasi izolasyonu aşmaya çalışıyor. Ancak az önce de bahsettiğim gibi, Arabistan'la anlaşma bunun küçük bir parçası. Ve işte son basın toplantısında Arabistan Dışişleri Bakanı Tahran ziyaretinde de ortaya çıktığı üzere işte Kasım Süleyman'ın resmi olduğu için toplantı salonu, basın toplantı salonu değiştirdiler. Orada konuşmak istemedi Suudi Bakan. Dolayısıyla veya elçilik hala açılmıyor. Yani açılacak dendi. Ama bir takım bakıma, tamire ihtiyacı olduğu gerekçesiyle elçiliğin şimdilik bir otelde faaliyete geçeceği söylendi Suudi Arabistan'ın. Ancak gözlemciler buradaki asıl sorunun Suudi elçiliğinin bulunduğu caddedeki işte az önce bahsettiğimiz konuşmanın başında Ayetullah Nemr Caddesi adı verilmesine Suudi Arabistan'ın tepkisi olarak değerlendiriyorlar. Yani bu isim değişmediği müddetçe biz o elçiliğe dönmeyiz tarzı bir şey de var. İki ülkeyi yakından takip eden isimler bu anlaşmadan dediğim gibi böyle çok büyük beklentiler içinde değiller. Bunu biraz zaman gösterecek ama görünen o ki sizin de bildiğiniz gibi bütün bölgede bir normalleşme çabası var. İran hem Suudi Arabistan'la hem Mısır'la hem diğer ülkelerle normalleşmeye çalışıyor. Suudi Arabistan Katar'la Türkiye ile olan problemini çözdü. Hızlı bir şekilde normalleşiyor. Türkiye hakeza Mısır'la, Suudi Arabistan'la, İsrail'le. Dolayısıyla bunun bir parçası olarak okunmalı. Ama hani buradan çok büyük bir resim değişikliği en azından şu an için çıkmaz. Biraz bekleyip görmek gerekiyor. İkili ilişkiler nereye gidiyor? Yemen konusu nasıl çözülüyor? Irak'taki hükümet gerçekten o eski Arap kimliğine dönebilecek mi? İran'dan bağımsız politikalar izleyebilecek mi? Yoksa her stratejik konuda İran'a mı bakacak? Arabistan'ın çıkarlarını görmezden mi gelecek? Veya Çin'in buradaki konumu ne olacak? Çin ne kadar müdahil olacak bölgeye? Bütün bu gelişmeler dediğimiz gibi belki Rusya-Ukrayna savaşında buna ekleyebiliriz. Çok fazla değişken var ve bunların hepsinin sonucu bir şekilde Suudi Arabistan, İran normalleşmesinde etkileyecektir kanaatimce.
Şimdi Irak'tan bahsettiniz. Irak'taki olayların seyri nereye varır ondan kimse emin olamıyor ama Yemen'de normalleşme, günlük hayatın normale dönmesi yönünde güzel haberler görülüyor. Çünkü biliyorsunuz açlıktan, savaştan çocukların öldüğü bir ülkeydi. Birkaç gün önce Yemen'de başkent Sana'dan Suudi Arabistan'a hacıları taşıyan uçak kalktı. Bu beni epey şaşırtmıştı. Yemen bir gösterge olabilir mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Az önce de bahsettiğim gibi Yemen, Suudi Arabistan için çok önemli, İran için de önemli. Mali Kızıldeniz'de çok stratejik bir önemi var. Jeopolitik çağındayız bildiğiniz üzere. Yemen herkes için önemli. Zaten krizin başlangıcı da oydu. Arabistan ve İran bir şekilde orada uzlaşamamışlardı. Dediğiniz gibi bir takım olumlu haberler geliyor. Suudi Arabistan heyeti Yemen'i ziyaret etmişti. Orada Husilerle vesaire görüşüldü birkaç ay önce. Eğer bir orta yol bulunursa bu sizin de bahsettiğiniz hac izni verilmesi gibi çok hızlı bir şekilde iyileşebilir. Sonuçta bunlar Yemen'le Suudi Arabistan aynı halk, aynı kültür, aynı dil. Bazı kabileler ortak. Oradaki sınır çok doğal bir sınır değil. Dolayısıyla hızlanabilir. Ancak burada önemli olan şey şu olacak. Hep bahsettik, daha önceki yayınlarda da konuştuk. Yani İran bir şekilde özellikle Arap Baharı'ndan sonra yayılmacı dış politika izledi. Geçmişte hatırlayacaksınız bazı İranlı yetkililer dört Arap başkenti bizim kontrolümüzde tarzı açıklamalar yapmışlardı. Dolayısıyla İran bu uzlaşmaz tutumundan taviz verirse, orta yol bulunursa bir şekilde kazan kazan formülü işler daha hızlı ilerleyebilir. Yok burası artık bizim kontrolümüz. Arabistan bunu kabul etmedi. Askeri olarak başarı sağlayamadı. Artık arkasında Trump yok. Arabistan biz ne dersek bunu yapmak zorunda gibi İran'da üstenci bir bakış, anlayış hakim olursa ne yazık ki bu normalleşme kısa sürecektir. Zira az önce de bahsettim Yemen ve Suudi Arabistan birbirlerinin stratejik uzantısı, derinliği bunu çok kabul edemez. Yani İran eğer Lübnan formülünü ya da Hizbullah üzerinden yaptığını Yemen'e uygulamaya çalışırsa muhtemelen daha uzun süre bu çatışmanın devam ettiğini görebiliriz biz.
İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.